Ayrım 29, Kongo'ya ait, Jean-Christophe Grange, sayfa 300, 71. bölüm. Şu randevu, Gael tadını çıkaramıyordu. Katz'la birbirlerinin gözlerinin içine baktıkları samimi bir buluşma hayal etmişti. Ancak Audrey meslektaşlarıyla birlikte bu buluşmayı izlemeyi istemişti. Kadın polis, psikiyatrın muayenehanesinin arandığını anlamış olmasından ve Gael'in de bu işin içinde olduğundan şüphelenmesinden korkuyordu. Alınan önlemler arasında doğal olarak onun sadık iki koruması da vardı. Gael, hoş ve sorunsuz bir randevu istiyordu. Arama ve müdahale birimi tarzında bir tutuklama olabileceğini de biliyordu. George Pompidou merkezinin önündeki meydan geniş ve eğimliydi. Etraf kalabalık olsa bile insan görülmeden görebilirdi. Gael Audrey'ye hiçbir müdahalede bulunmayacağına dair söz verdirtmişti. Tek başına Eric Cartz'ın ağzından laf alabileceğini hissediyordu. Ona hemen müzenin arkasında Renard sokağına dikey bir çıkmaz sokaktaki sakin bir restoranı önermeyi düşünüyordu. St. Martin sokağının köşesinde durmuş, meydanı çevreleyen korkuluklara dirsekleriyle dayanmış bekliyordu. Tir tir titriyor ancak kendini karardı hissediyordu. Sadece göğsüne tutturulmuş mikrofon onun canını sıkıyordu. Öncelikle bir rahibe gibi yüksek yakalı beyaz gömlek, siyah kazak giyinmek zorunda kaldığı için, sonra çekici kadın numarası yaparken dinleneceği için. Bir sigara daha yaktı. Psikiyatrın gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. Karşılama komitesini fark edecek miydi? Audrey'nin adamlarının yanı sıra en sevdiği ikili meydanın dört bir köşesine dağılmıştı. Ve Gael onların Cumhuriyet muhafızları kadar dikkat çektiklerini sanıyordu. Durumu kötüleştiren bir diğer şey de biraz uzakta eski belediye banyolarının bulunduğu tuğla binanın içindeki polis merkeziydi. Katz hala ortalarda yoktu. Müzenin rengarenk cephesini incelemeye başladı. Gülünç bir fabrikayı andıran görünümüyle, yerden çıkan dirsekli bacalarıyla ve oyuncak gibi boyanmış Saint Andre haçlarıyla bu tuhaf yapıya hayranlık duyuyordu. Birden onu fark etti. Katz devasa Salvador Dali sergisi afişinin altında, ana girişin önünde elleri ceplerinde duruyordu. Sigarasını fırlattı ve ona doğru yöneldi. Daima hem demode hem şık, o tuhaf kıyafetler, bu tarz giysiler kişiye özeldi. Trençkotunun kemerini çok sıkmıştı. Bu da hem belini ince gösteriyor hem de ona bir Gestapo havası veriyordu. Onun gibi bir it girl'ü cezbetmeyi nasıl düşünebilirdi? Ama gerçekten onu cezbetmeye mi çalışıyordu? Aralarında birkaç metre kalmıştı ki onu çantasını karıştırırken ya da mezarlıkta kararlı adımlarla yürürken yeniden gözünde canlandırdı. Ayrıca mezar odasındaki mumyaları, tahnit malzemeleri satın alan gizemli Thomas Sanzio'yu, psikiyatrın karanlık kimliğini düşündü. Bunları düşünürken ona el salladı. ''Kimsin sen orospu çocuğu?'' ''İyi akşamlar.'' ''Ne öpüşme ne de el sıkışma.'' Geldiğiniz için çok naziksiniz. Beni davet ettiğiniz için siz naziksiniz. Burada buluşmayı teklif ettiniz. Sergiyi mi görmek istiyorsunuz? Ancak bir saat içinde kapanıyor. Sergiyi daha önce gezdim. Teşekkür ederim. Biraz yürüyelim. Daha sonra yemek yeriz. Nasıl isterseniz diye teklifi kabul etti Katz. Ellerini ceplerinden çıkardı. Birden silüeti genişlemişti. Onu böyle sivil yaşam içinde görmek Gael'in üstünde bir kez daha tuhaf bir etki yarattı. Sonuçta o bir yıldan fazla bir süre boyunca sadece bir sesten ve kolları bacakları olmayan bir gövde adamdan ibaretti. Değişimden kazanmış görünmüyordu. Sanki modern yaşama uyum sağlayamamıştı. Paris'in günlük yaşamında sakin duruyordu. Sıkıntısını maskelemek için bir sigara daha yaktı ve Stravinsky çeşmesine doğru yürüdüler. Katz sürekli olarak çevresine bakıyordu. Gael kendini ele mi vermişti? Psikiyatr tuzağın kokusunu mu almıştı? ''Meslektaşımla temasa geçtiniz mi?'' diye sordu kararsız bir ses tonuyla. ''Bu artık sizi ilgilendirmiyor Bay Psikiyatr.'' ''Haklısınız.'' ''Onu henüz aramadım. Dinleyici değiştirme fikrine uyum sağlamam gerekiyor.'' ''Ama kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' Birkaç hafta daha dayanabilirim sanırım.
Çok güzel.
Sesinin tınısı onu yalanlıyordu ya da Gael'in kişisel paranoyasıydı. Torbacılar gibi psikiyatrların da kendilerine bağımlı hastalarının olmasından hoşlandıklarına inanmıştı. Aileniz nasıl diye doğrudan sordu Gael.
Ailem mi diye yineledi Kat şaşırmıştı. Çok iyiler.
Canlı renkleri ve cilalı kabartmalarıyla çeşmenin mekanik heykelleri gecenin karanlığı içinde hemen göze çarpıyordu. Ama ne yazık ki havuz boştu ve mekanik heykellerin ayakları kuruydu. Hatırlamıyorum diye ısrarcı tavrını sürdürdü Gael. Kırınız çalışıyor muydu?
Evet, yani sonuçta hayır diye kekeledi psikiyatr gözlerini kaçırarak. Psikoloji eğitimi aldı, zaman zaman seminerlere katılıyor.
Ne kadar zamandan beri evlisiniz?
Çok uzun zamandan beri, artık saymıyorum. 20 yıl kadar olmuştur sanıyorum.
Az kalsa ağzından kaçırıyordu. Neden yalan söylüyorsun abinim salağım? Yarı şakacı, yarı provokatör bir tonla sorularına devam etmekle yetindi. Ve genç bir kadınla akşam dışarı çıkmanıza izin veriyor.
Size daha önce de söyledim, o tarz bir ilişkimiz yok.
Ne tür bir ilişkiniz var? Kat savunma belirtisi olarak kollarını salladı. Modern heykellerin üstüne ve St. Mary Kilisesi'nin gotik pencerelerine yansıyan hünsa suratı gerçekten tuhaf bir görüntü oluşturuyordu.
Rica ederim diye gülerek itiraz etti. Sorguya çekilmek için gelmedim.
Daha yumuşak davranacağına Gael yeni bir hata kalktı. Seanslarımızın nasıl başladığını hatırlıyor musunuz?
Sanırım benimle siz temasa geçtiniz.
Hatırlamıyorum.
Gerçekten mi? Bunun sebebi geçmişe kent vurma ve...
Lütfen bu akşam olmaz.
Adam yeniden güldü. Gitgide geriliyordu. Adımlarını hızlandırdı.
Belki de bir davette karşılaştık diye devam etti Gael. O sırada sarhoştum ya da uyuşturucu almıştım. Olamaz mı?
İkimizin aynı tarz davetlere gittiğini düşünmüyorum.
Siz ne tür davetlere gidersiniz? Soruyu o denli saldırgan bir ses tonuyla sormuştu ki Kat birden durdu.
Beni bu akşam görmek istediğinizden emin misiniz?
Özür dilerim diye cevapladı Gael daha sakin bir sesle. Yeni bir sigara daha yaktı. Dışarı üflediği duman bir anda ona çok beyaz geldi. Baskı yapmayı bırak.
Farklı bir konuya geçti. Yumuşak olmasına dikkat ettiği bir ses tonuyla
çivi adam olayını takip ettiniz mi?
Bu sorunun sebebi ne diye sordu psikiyatr biraz daha gerilmişti.
Bu olaya ne derece dahil olduğumu biliyorsunuz.
Yani?
Bir psikiyatr olarak bu katille ilgili düşüncenizi öğrenmek isterim.
Öncelikle hangi çivi adamdan bahsediyorsunuz? 1970'tekinden mi yoksa 2 ay önce Paris'e korku salandan mı?
En azından bilmezden gelmiyordu. Bir anda her şey Gael'e çok anlaşılır göründü. Katz'ın onunla ilgilenme sebebi her iki olaya olan yakınlığıydı. Ne olursa olsun ilk katili yakalayan polisin kızı ve ikincinin kimliğini saptayan polisin de kız kardeşiydi.
Ama onu ben öldürdüm diye içinden tekrarladı. Sanki gerektiğinde kendini savunabileceğine inanmak istiyordu.
Psikiyatr yeniden yürümeye başladı. O denli aksayarak yürüyordu ki insan onu topal sanabilirdi.
Size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü şeyi basından takip ettim ve...
Ve? Adam sustu. Gael onun bakışlarını yakaladı ve bu kez emin oldu. Psikiyatr Audrey'yi fark etmişti. O da arkasına döndü ve az kalsın sövüp sayacaktı. Bir evsizi andıran görünümü nedeniyle kadın polis devriye gezen üniformalılar tarafından sorguya çekiliyordu. Rozetini gösterdiği anda oyun bozulmuştu.
Yanılıyorsunuz diye mırıldandı Kat.
Eric diye yalvardı farkında olmadan. Ben... Psikiyatr Renard sokağına doğru kaçmaya başladı. Gael bir an tereddüt etti. Audrey Gael'e doğru yöneldi. Adamları da peşinden. Bu karmaşa içinde üniformalı polisler de diğerlerinin ardına takılmıştı.
Hiç düşünmeden Gael psikiyatrın peşinden gitti. O esnada adam dönüp omzunun üstünden arkasına baktı. Sonra koşmaya başladı. Gael de koştu.
Renard sokağına ulaşınca Kat tereddüt etti.
yoldan geçenler kendi gölgesinden kaçıyormuş gibi bir izlenim veren bu uzun ve sıska adama meraklı gözlerle bakıyorlardı. Sonra yeni bir sprinte kalkarak taşıt dolu caddeyi geçti, arabalar fren yaptı, kornalar çaldı, bir scooter kıl payı durdu. Bir süre sonra karşı kaldırımdaydı, Rivoli sokağı yönüne doğru yürümeye başladı. Trafik nedeniyle durmuş olan Gael de yeni bir korna konserine neden olarak arabaların arasına daldı. Şansına altı düz ayakkabılarını tercih etmişti. Kendini St. Mary havuzunun önünde buldu. Sonra Hayes'in yeraltı rampası boyunca ilerledi. O sırada sirenlerini sonuna kadar açmış bir polis arabası karşı yönden geliyordu. Polis arabası katsı paniğe sevk etti. Geriye döndü ve arabaların son hızla çıktığı tünele girdi. Gael de rampanın çevresini dolanırken betonun ağzından bir fren cayırtısı ya da bir insan çığlığı yükseldi. Gael her şeyin bittiğini anladı. Karşı yönden geçide girmeye hazırlanan arabanın önüne dikilerek onu durmaya mecbur bıraktı. Sonra nefes nefese rampadan aşağı indi. Yer altında arabalar durmuştu. Kirpas içindeki duvarların arasında yoğun bir duman bulutu ve yanık kauçuk kokusu vardı. Çıkış noktası bir 4x4'ün tamponunun altı olan kan asfaltın üzerine yayılıyordu. Kat 10 metre uzağa, tam Gael'in ayaklarının dibine fırlamıştı. Hızını alamayan genç kadın az kalsın ona çarpıyordu. Gael kısa bir çığlık attı, neredeyse bir hıçkırık. Psikiyatrın silüeti hala bedenini sıkı sıkı saran yağmurluğunun içinde ona hiç bu denli kırılgan gözükmemişti. Ensesi olanaksız bir açıyla çarpılmıştı. Bir servikal kırık söz konusuydu. Genç kadın dizlerinin üstüne çöktü. Diğer sürücüler arabalarından çıkıyor ve ona doğru yaklaşıyorlardı. Bu sırada arkasından koşarak gelen, kuşkusuz ellerinde silahlarıyla polislerin seslerini duyuyordu. Saniyeler yüreğini, düşüncelerini, hayatını baskı altına alan sert ve kırıcı sözler gibiydi. Bütün ilk yardım kurallarıyla ters düşerek elini psikiyatrın ensesinin altına koydu. Kandan dolayı yapış yapıştı ve tuhaf bir şekilde hafifti ve kafasını hafifçe kaldırdı. Katz bir şeyler söylemeye çalıştı ama sadece kırmızımsı sümüklü bir madde püskürttü. Gael Nicolo sokağındaki ilk seanslarını düşündü. Bu gizemli hekime duyduğu aşkı, onu baştan çıkarmak için yaptığı oyunları, onun soğukluğu karşısında hissettiği gelip geçici hüzünleri, şiddetle ağlamaya başladı. Polisler, sürücüler, Audrey ve onun adamları şimdi etraflarında bir daire oluşturmuşlardı. Ancak kimse yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Kat anlaşılmaz bir şeyler söylemeye devam ediyordu. Ağzı kırık dişleriyle kara bir delikten başka bir şey değildi. Gael biraz daha eğildi ve onun son sözlerini duyabildi. Çivi adam ölmedi. ...72. bölüm. Tüm öğleden sonra Ervan'ın bitkinliği devam etmişti. Hutu kıyametinden sonra Morvan onu gömleğinin yakasından yakalamış, can yeleğiyle birlikte kurşun geçirmez bir yelek giydirmiş ve onu Piraguas'ına atmıştı. Teknede dümen tutan idam kaçkını bir siyahi ile silahlı iri kıyım bir koruma vardı. Yüzlerinde ne korku ne de delilik belirtisi olan bu adamlar Ervan'ın gördüğü ilk suratlardı. Teknenin dibine büzülmüş ve kendini dış dünyaya kapatmıştı. Alevler tekneyi yalıyor, nehir beyaz çırpınmalarla kendini tüketiyor, yağmur yağıyor ve o sadece kıyametin onları yok etmesini bekliyordu. Dümenci motora gaz vermiş, Morvan onlara hesap sormak isteyecek sağ kalmış hutulara birkaç el daha ateş etmeye hazır bir şekilde provada kalmıştı. Ateşe ve kana bulanmış bu bölgeden havalanmak söz konusu olamazdı. Babasına göre tamamen kuzeye, Şepik'in Ervan uçağın pilotu olduğunu anlamıştı. Havalanmayı kabul ettiği gizemli maden bölgesine yönelmeleri gerekiyordu. Bundan sonrasıyla ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Kuşkusuz güneş öğleden sonra yeniden kendini göstermişti. Kuşkusuz uyumuştu. Hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey duymamıştı. Gözlerini yeniden açtığında tek bir şey gözüne çarpmıştı. Babası elinde MK-12 teknenin önünde kımıldamadan duruyordu. Siyahların dünyasında beyaz bir savaşçı. İhtiyar ona hiç bu denli gerçek, bu denli tutarlı görünmemişti. Saat 18, ışıkların kapanma vakti gelmişti. Gece ve onun tuhaf dinginliği sinsi bir hastalık gibi onları çarpmıştı. Ervan hala bilincinin deliğinden çıkmasını bekliyordu. Şu an için beyninde yaşadığı paniğin etkisi devam ediyor, bedeni sarsılıyordu. ''Burada uyuyacağız.'' dedi babası tekne karanlık bir kıyıya yanaşırken. ''Yarı yoldayız.'' ''Nerenin yarı yolu?'' diye sormayı başardı. Gırtlağının derinliklerinden balgam çıkarır gibi. ''Uçak pisti. Adı lazım değil. Zaten oranın adı da yok. Her şey öngördüğümüz gibi giderse yarın öğle saatlerinde orada oluruz. Ve Şepik bizi uçağa alır. Şenlik bitti evladım.'' Padre adamlarına kıyıya teknenin yanında kamp kurmalarını emretti. Oğluna yeni kıyafetler verdi ve sırt çantasından dosyayı çıkardı. Hızla sayfalarına göz gezdirdi, sonra nehre fırlattı. Dosya dikine sulara gömüldü. Ervan'ın itiraz edecek gücü bile yoktu. Artık bir dedektif değil, bir hakikat dilencisiydi. Bundan böyle ona ne vermek isterlerse onu alacaktı. ''Benimle gel.'' diye emretti ona Morvan. İki silahı yaprakların oluşturduğu bir kubbenin altında ateş yakıyordu. Akşam yağmurları başlamıştı. ''Onlarla kalmıyor muyuz?'' ''Sana gel dedim.'' Zorlukla ayağa kalktı. Her yeri ağrıyordu. Babasını takip etti. İhtiyar ormanın içinde ikinci bir kamp yeri kurmak için gerekli asgari malzemeyi yanında getirmişti. Kuşkusuz VIP köşesi. Korunaklı bir açıklıkta durdular. Morvan kuru dallar toplamak için gözden kayboldu ve Ervan içgüdüsel olarak dün geceki aynı pozisyonu almaya çalışarak bir mangrov ağacının dibine büzüldü. Çevresindeki her şey, yağmurun verdiği tedirginlik onu boğuyordu. Bilinci açıldıkça isimler, yüzler hatırına geliyordu. Dolar fırtınası altında ölen Salvo, 40 yıl öncesine ait bir gerçek nedeniyle öldürülen Mephisto, havaya uçmadan önce bilmediği bir sebepten dolayı onu öldürmek isteyen Pontuazo, kerosen yüzünden alevler içinde kalmış Baroş mahallesinde ızgara olan adlarını bilmediği tüm yaralılar. Bu savaşın yüce galibi bizzat Morvan'dı. Geçmişini geri almıştı. Ervan gözlerini açtı. Padre ateş yakmış ve üzerine sapsız bir tencere oturtmuştu. Şimdi bir kutu domates sosunu içine boşaltıyordu. Tamamen gerçeküstü bir görüntüydü. ''Ne yiyoruz?'' diye sordu Ervan gayet ciddi bir şekilde. ''Maymun, ama önce etin yumuşaması için en az yarım saat kaynatmak gerekiyor.'' Morvan soğanları kesmeye başladı. Ervan bir kez daha emin oldu. Jungle babasının doğal biyolojik ortamıydı. Karmaşık ihtiraslar, çarpık hesaplar peşinde koşan biri olduğunu düşünerek hakkında hep yanılmışlardı. ''Bovo meydanı Machiavelli'si, ne demezsin?'' İhtiyar yalnızlığı, açık havayı ve hayvan yaşamının dolaysızlığını seven yabani bir hayvan, bir yırtıcıydı. Hayatta kalır mıydı? Evet. Hatırlanır mıydı? Hayır. Usta şef önemli tek soruyu sordu. Tam olarak ne öğrenmek istiyorsun? Yağmurluğunun altında Ervan karanlığın içinde bir sesten başka bir şey değildi. Kati Fontana'yı kim öldürdü? Ben. Hayal kırıklığı. Uzun zamandan beri hemşirenin hayatına mal olan şeyin babasının başvurduğu şiddet olduğunu tahmin etmişti. Bu kaba güç onun, kardeşlerinin ve özellikle de annesinin hayatını mahvetmişti. Ama ister istemez çok daha çapraşık bir hikaye bekliyordu. Onun şüphelerini anlamış gibi Morvan ekledi. ''Ben cinayet silahıydım ama bu cinayeti planlayanlar Maggie ile Döperneke'ydi. Amaçlarına ulaşmak için benim deliliğimden yararlandılar.'' Korlaşmış ateşin üstüne yeni dallar attı. Son derece gülünç, teatral bir hareketle ateşin ölgün ışığıyla bakır rengi almış ellerine baktı. ''Tabii bunun bir önemi yok. Sonuçta o işi yapan bu kirli katil elleri.'' Ervan gülmek istedi ancak ses telleri acıyordu. Madenci kasabasında çok bağırmış, çok çamur yutmuş, çok duman solumuştu. Döperneke Lontana'da hiç işi olmayan genç bir psikiyatırdı. Neden bu delikte olduğunu asla öğrenemedim. Ama bana kalırsa Belçika'da bazı sıkıntıları olmuştu. Mesleğini icra ederken kendine has bir tarzı vardı. Etkiliydi. Ancak karşılığının ödenmesini istiyordu. Ve sadece para olarak da değil, güç, kadınlar, kan. Bilimsel bir başarı da kazanmak istiyordu. Hepimiz onun kobayıydık. Lontano'nun hakimiydi. Sağda solda yatan evli kadınların itirafları, megalomani içindeki erkekler, siyahlara karşı duyulan vicdan azabı ya da nefret, her türden nevrozlular, psikotikler, obsesifler. Herkesten bilgi topluyor, küçük şantajlar yapıyor, para alıyor ve güç kazanıyordu. Ayrıca gençleri de kontrol altında tutuyordu, özellikle de Semenderleri. Onlara Stanley Kliniği'nin bodrumunda kendi ürettiği LSD türevi psikodelik uyuşturucuları veriyordu. Onlardan para almıyor, işinin inceliklerini bilen bir psikiyatır gibi davranıyor ve minnettarlıklarını göstermek isteyen kızlarla yatıyordu. Ama eşek onu reddeden havucu istermiş. Bu rezil herif gözü benden başkasını görmeyen Maggie'yi becermenin peşindeydi.
Senin Cathy'ye yeniden kavuştuğun sırada... Morvan cevap vermedi, sanki düşüncelere dalmıştı. Sonra silkelendi ve kaldığı yerden devam etti.
Ona daha sonra geleceğim. Durum şöyleydi. Maggie beni istiyordu. Döperneke Maggie'yi istiyordu. Ve benim yazgım psikiyatrın elindeydi. O dönemdeki ruh halimi tahmin bile edemezsin. Halüsinasyonlar görüyor, sesler duyuyordum. Mayıs 68'de bile beni bir kuduz köpek gibi reddetmişlerdi. Gabon'da biraz sakinleşmiştim ama Cathy ile karşılaşınca krizlerim yeniden ve daha şiddetli olarak başladı. Artık ne yaptığımı bilmiyordum. Onu dövüyordum, onu bıçakla doğramak istiyordum, onu boğuyordum. Onu seviyordum ama aynı zamanda ondan nefret ediyordum. Birçok kez Port Gentil'deyken Di Greco daha kötüsünün olmasını önlemek için müdahale etti.
Di Greco... Irvin neredeyse bu hayaleti unutmuştu. O da bu hikayenin kendi çapında kurbanlarındandı.
Çivi adam bana bir çıkış kapısı gösterdi. Valizimi topladım. Huzuru bulmak, sevdiğim kadını öldürmemek için Kongo'ya kaçtım. Semenderler bana iyi geldi. Maggie vardı, sonra Döperneke vardı. Bana haplar veriyor, beni dinliyordu. Ayrıca bir türlü ilerlemeyen soruşturma da beni hastalığımdan uzaklaştırıyordu. Katil bende takıntı haline gelmiş, bana kendi deliliğimi unutturmuştu. Ta ki 1970 yılbaşı arifesine kadar.
Cathy'nin yeniden ortaya çıkışı.
Morvan kafasını salladı, soğanları tencereye atmıştı. Ondan kaçarak onu korumak, onu krizlerimden uzak tutmak istemiştim. O peşimden gelmişti. Hala beni iyileştirme umudu taşıyordu. Benim hastalığımın kendisi olduğunu bilmiyordu.
Rahibe Hildegard da aynı gizemli cümleyi söylemişti. Ne demek istiyorlardı?
Onunla Lontano'da karşılaşınca çok sevinmiştim. Ama ona yeniden kötülük yapmaktan da korkuyordum. Çok geçmeden onu yeniden dövmeye başladım.
Peki ya Döperneke'nin tedavisi?
Morvan tencereyi ağır ağır karıştırıyordu. Maymunun tırnaklı ayakları ara ara kırmızı kabarcıkların arasından yüzeye çıkıyordu. O adi herif beni tedavi edebilirdi. Ancak ben ona çocukluğumu anlatmayı reddediyordum. Çocukluğum o denli derinlerde gömülüydü ki onu ortaya çıkarmak için bir kriko gerekirdi. Oysa ona göre her şeyin sebebi olan bu geçmişten kurtulmadan herhangi bir ilerleme kaydetmek mümkün değildi. İlaçlara, psikanaliz seanslarına hipnozu da ekledi ama bu da işe yaramadı. Bunun üzerine bilgi toplamak için Fransa'dan kim olduğunu bilmediğim biriyle temasa geçti. Adam ona eksiksiz bir dosya yolladı. Aslında gizli olan bir şey yoktu. İsmimi bile değiştirmemiştim. Bütün hikayeyi öğrendikten sonra Döperneke benden istediği gibi nasıl yararlanacağını da keşfetti.
Irvin onu bir el hareketiyle susturdu. Hiç anlamıyorum. Senin geçmişinde sana karşı kullanılabilecek tam olarak ne var? Ve bunu neden yapsın? Cathy ile de ilgisi ne?
Dosyanın en önemli parçası sende eksik.
Hangisi?
O dönemde benim Döperneke'den çaldığım parça.
29. ayının sonu. Sayfa 310.